gerçekten. Dolayısıyla adımız ve olduğumuz için...
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent'e işte başladı birlikteliğimiz. Hayatın Sesleri'nde 15.55'e dek. Bugün de her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Recep Özdem ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. 15.55 dek bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Sevgili dinleyenlerimiz, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Sevgili dinleyicilerimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları, buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Sen
Evet sevgili dinleyenlerimiz, alkışları duydunuz. Biz de stüdyomuzda alkışlıyoruz. Çünkü bizlerle birlikteler. Dinlediğiniz Koro'nun elemanlarından ve şeflerinden birkaçı diyelim. Şimdi öncelikle tanıtarak başlayalım isterseniz. Sayın Cihan Can, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Koro Şefi ve koristler Sayın Neşen Aydın ve Sayın Meral Doğan bizlerle birlikte Farkındalık Korosu üyeleri stüdyomuzdalar. Az önce de sizin yönetmenliğinizde yine sizlerin de koristliğinde dinledik Farkındalık Korosu'ndan küçücük bir bölüm. Çıkışımızda yine dinletiriz dinleyicilerimize. Şimdi meme kanserinde erken tanının önemi başlıklı projenin sosyal ayağını oluşturmak üzere kurulan bir koro, değil mi efendim?
Evet.
Farkındalık Korosu. Neler söyleyeceksiniz Sayın Cihan Aydın?
Evet, Pınar Ayhan projesi.
Evet.
Kendisi Rotary Halkla ilişkilerdeydi. Zaten eşi Sühan Ayhan da doktor. Pınar çılgındır benim gibi. Zaten bu işleri, projeleri yaparken biraz çılgın olmanız gerekiyor.
Evet, kendinin de çok çılgın, çok evet. Güzel projeleri vardı.
Tabii,
konuk ettik daha önce Hayatın Sesleri'ne.
Beni o daha önce de sahnede izlemiş ve bu kadınla benim mutlaka yolum kesişecek bir program yaparım diye düşünürken aradı. Dedi ki hikayesi olan hanımları toplayacağız. Müzikoterapi gibi koro kurmak istiyoruz. Ne dersiniz dedi. Ben de hemen derim dedim ki o gün Bodrum'a gidiyordum yani. İşte dönüşte konuşalım. Yok ben zamanı ertelemem. Eğer içim hemen diyorsa o hemen olacak dedik ve hemen yarım saat sonra buluştuk. Bu projeyi gerçekleştirdi. Doktorlar hastalarına telefon etti falan. 8-10 kişiyle yola çıktık. Daha 2 haftalık, 3 haftalık bir koroydu. O sırada Tobav'la ve Sevda Cenap'la Cumhuriyet'in Temeli Kültürdür programını yapıyorduk biz. Anıt Park'ta bütün halkla marşlarımızı söylüyorduk. Bu hanımları oraya da davet ettim ve bütün koroların ismini söylerken, anonsa derken onları gördüm, böyle bakıyorlar. İsimleri bile yok daha, koro bile değil. Ağzımdan Farkındalık Korosu çıktı. O günden beri adı Farkındalık Korosu olarak kaldı.
Ha, ne güzel.
Başta dokularımız uyuşmadı. Ben her ne kadar enerjisi yüksek, pozitif, neşeli bir bayan gibi görünüyorsam da öyleyim. Ama müzik eğitimcisi olduğum zaman da dayanılmaz oluyorum. Çünkü bir sorumluluğunuz var, iş disiplini var. Öyle de yetiştik.
Bakalım soralım, öyle misiniz?
Evet.
Açık ne diyeceksiniz Sayın Meral Doğan?
Hocamızın söylediklerine katılıyoruz. Bizi bir arada tutan aslında tatlı sert davranışlarıyla, tavırlarıyla bizi birbirimize kaynaştıran bir koro değil de bir aile gibi olduk hep bir arada.
Siz ne zaman nasıl tanıştınız?
Ben 2012 yılında bu hastalığa yakalandım ve tedavim süresi sonuna doğru radyoterapi alırken benim iş yerim vardı. O iş yerine hala devam etmeye başlamıştım. Hocamın SCA korosundan öğrencileri aynı zamanda da müşterimdi. Bir gün geldiler, işte kafam dazlap, oturuyorum, vücudum böyle davul gibi şiş.
Pardon, biz bu arada 2008'de kurulduk.
Evet.
Evet.
Ben 2012'de evet. Katıldım.
Siz 4 sene sonra.
Evet, 4 yıl sonra. O zaman her şey oturmuştu benim katıldığımda. Dediler ki bizim böyle bir koromuz var, hani kardeş koro var. Sizin gibi böyle hasta arkadaşlar falan deyince kendi kendime dedim ki yani... Ben canı derdindeyim yani, herkes hani bir, çok affedersiniz, hani bir laf vardır, kasap et derdinde koyun can
evet,
derdinde gibi.
Hastalık lafı yok, hikaye.
Tamam. Hikaye. Evet. Evet.
Bir iki gün sonra baktım kendimi kötü hissediyorum, hemen kalktım gittim ve ders esnasındaymış, kapıya vurdum, ben geldim dedim. Ve gerçekten diyorum yani o anda böyle dönüp hadi sanki böyle çok uzun süredir tanıyormuşum gibi ya da böyle bir kan bağımız varmış gibi o sıcaklıkla geç otur dedi. Ondan sonra ve öylelikle başladık.
Ne yani, güzel. Nasıl güzel bir terapi
güzel,
değil mi?
Çok güzel.
Ama öbür yönümü anlat diyor.
Ha, onu da anlatayım.
Hani, süzgeçsiz.
Yok aşk olsun. O anlamda değil. Dediği doğru. Evet. Hiçbirimizin müzik bilgisi yok. Hiçbirimizin belki ses kalitesi şey değil. Ama şu anda nota çalıştırıyor hocamız bize ve bir yerden bir yere kadar geldik. 60 tane kadını idare edebilmek bir sanat.
Evet. O sanatın da hani bir, nasıl biz heykelsek, heykeltıraşı Can Hocam. Yani evet, söyleyebileceğim o. Dediğim gibi bizim aramızda, bizim bağlarımızı kuvvetlendiren bir zamk oldu. Yani bir,
ne güzel.
Ben ve arkadaşlarım öyle hissediyoruz.
Evet. Peki Sayın Neşen Aydın'a da soralım. Sizin nasıl kesişti Farkındalık Korosu'yla yolunuz?
Yollarımız. Ben de sevgili onkoloğum Deniz Yamaç Hanım bir pazar günü beni aradı. Neşe Hanım.
Yıl kaç?
2008.
İlk kurulduğu.
Ekim ayı.
Evet.
2018 Ekim ayı. Neşe Hanım dedi, Pınar Ayhan'ı tanıyor musunuz dedi. Evet tanıyorum, birçok yerden dedim. Çünkü bir Eurovision geçmişi var Pınar, evet, Hanım'ın. TRT'de bir hafta sonu programını sunmuş, şu var. Ve ben ona çok hayranım. Biraz müzik söylüyor, biraz söyleşi, doktorlar, hasta şeyleri konuşan kişiler. Ve çok dolu bir program. O güzel sesiyle şarkılar söylüyor. Ay keşke ben de bu hanımla filan. Aklımdan böyle bir şeyler geçti. Sonra evet tanıyorum dedim. Onun bir projesi var dedi. Meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak için bir koro kurulacak dedi. Var mısınız dedi. Ben de dedim ki seninle her şeye varım ben.
Ay ne güzel olmuş. İyi ki demişsiniz. Evet. Ama inanılmaz bir enerjiniz var. Hepiniz böyle misiniz?
Ay en hanımlarını getirdim. Şimdi, bakın ben koroyu kurduğumda kendimi de
kaç kişiyle
ayağım
çıktınız 12. yola? 12 kişiyle çıktınız. Ama şimdi kendimi, kaç üyeniz var?
Şimdi 40-50-60 devam. Evet. Kendimi de kontrol edemiyordum. Çünkü öğrenci değiller.
Evet.
Sağlık problemleri var. Ben normal bir şeyim var, sistemim var. Bağırıyorum. Bağırdı deyin. Bağırıyorum ders yaparken.
Bağırıyor mu gerçekten?
Evet. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yani toplamışım ama ne yapacağını bilmiyorum.
Evet.
Ve bazı cümlelerim onlara dokunuyor, gözleri doluyor. Bir de dünyada ilk proje bu, biliyorsunuz.
Evet.
Yani bu hastalık için, hı-hı, sanatçılar bir şeyler yapıyor ama hastaların kendisinin yaptığı ilk proje. Ve iş böyle de olunca medya bizi rahat bırakmıyor. Daha ortada koro yok, bir yıldız. Hadi İstanbul'a git Beyaz Şov'a. Hadi git neydi o Alişanlara. Efendim Ankara'da radyolar, basın, medikaller,
peki,
doktorlar.
Neler yaptınız bu programlara çıkmanın dışında? Meme kanserinde farkındalığı artırmak amacıyla ne tür çalışmalar yaptınız?
Bir kere tıp kongreleri bizi mutlaka davet ediyor. Biliyorsunuz meme kanseri ayı var. O aylar, evet, biz çok yoğun oluyoruz. O tıp kongrelerinde şeyler, hikayesi olan hanımlar oluyor. Ben o diğer kelimeyi kullanmak,
evet,
istemiyorum.
Peki tamamı üyelerinizin hikayesi, hepsi, olan kadınlardan,
evet,
mı oluşuyor?
Evet. Evet. Yani benim bir şeyim var. Ben Ayrancısı yöneticiliğinden emekliyim ama orası da bana dar geldi. Opera ve TRT geçmişim var. Walter Strauss'un korosunda da çalıştım. Hep emekli olunca ne yaparım diyordum. Bütün kadınlar şarkı söylesin. Çünkü hayatım koro kurmakla geçti. Hatta şu anda bu binada bile benim bir dolu bir öğrencim var. Hakan, evet, Koçerler, Dilaralarım. Ve kadınlar şarkı söylemelidir diye yola çıktım. Hala diyorum bütün kadınlar şarkı söylemeli. Yasaklar olmuş, eşi kızmış, ailesi izin vermemiş, aman sesini duyurma demişler. Ondan sonra farkındalığı kurdum. Ve her kongrede de bütün kadınlar şarkı söylemeli diyorum. Hatta o tıp kongrelerimde doktorlara diyorum ki sizin kemoterapilerinizi lütfen artık bırakın. Bu en güzel müzikoterapi.
Evet.
Ve orada tabii yüzlerce insana ulaşıyorsunuz. Hemen hemen her yıl 2-3 kongreye gidiyoruz. Her kongrede de bir 150-200 kişi olsa, bir de televizyon programları, bir de tabii.
Peki her hikayesi olan, katılmak isteyen katılabiliyor mu farkındalık,
tabii,
korosuna?
Meme kanseri olan.
Evet.
Meme kanseri olan. Arkadaşlarımız
katılıyorlar.
Katılıyor. Evet.
Evet.
Gelsinler, buyursunlar.
Nereye hikaye gelecekler?
Sevda Canapant Müzik Park ve sevgili başmanımızın da o zaman bir hikayesi, hı-hı, vardı. Ruhu şad olsun, buradan kendisine teşekkür ediyoruz. bize yer verdi. Koroların en büyük handikapı yer bulamamaktır.
Evet, nerede? Orada çalışıyorsunuz.
Orada bize yer verdiler.
Haftada kaç gün?
Bir haftada bir gün. Haftada salı bir günleri. Gün. Evet. Bu arada biz bugünkü dersimizi de iptal ettik. Kızları da buradan selam olsun.
Bize geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi 2008 yılında kuruldunuz. 10 yıllık bir geçmişiniz var. Ama ben şöyle bir baktım yayına girmeden önce. O 10 yılda ödüller almışsınız. Evet. Ne kadar güzel. Ne mutlu size.
Neler neler yaşadık.
Konserlerden mi?
Konserler, kongre.
Nerelerden aldınız
şimdi
ödülleri?
Şimdi koro eğitiminin olduğu her yerde orada müzik kalitesi olarak evet. çıkıyoruz. Tabii işte o zaman ben strese giriyorum. Kuruluş amacı, visyonu bu olsa dahi müziğe olan saygıdan dolayı da yani belli bir müzik eğitimi gerekiyor. Yoksa el üstüne koy bir şarkı öğret, o bana göre iş değil. Notasız korist olmaz. Hı hı. Polifonik korolar, Türkiye korolar, şen ...nikleri, interkültür, yurt dışıları... hadi söyleyin, tevazu göstermeyelim. Çok.
Nerelere gittiniz?
Sankt Petersburg'da dünyanın ünlü korolarının katıldığı bir korolar festivaline katıldık. Ve biz de naçizane orada Türkiye'ye üçüncülük getirdik.
Aa, ne güzel.
Çok mutlu olduk ve öyle bir seyirciyle karşılaştık ki onlar da bizi böyle hani bağırlarına bastılar. Biz de ne bileyim biz de çok mutlu olduk.
Evet.
Müzik kalitesi açısından da hocamızın sayesinde. Işte,
Macaristan, evet, Hırvatistan.
Evet. Ne güzel.
İstanbul, nereye? Denizli, Çanakkale, Ankara.
Oo, süper. Antalya. Süper. O yurt dışlarından da davetler alıp oralara da gidiyorsunuz tabii ki bu arada. Sayesinde. Hep birlikte mi gidiyorsunuz?
Orada biraz ekonomi ön planı çıkıyor.
Öyle mi?
Çünkü herkes davet ediliyor ama uçak tabii. parası ve oteller ciddi el yaktığı için. Ama Türkiye içinde kongrelere falan kongreler davet ediyor sponsorlarımız.
Evet.
Ben hani böyle çok duygusaldım bunları topladığımda arkadaşlarım affedersiniz ne yapacağımı bilemiyorum diyordum ama artık onlara sahip olamıyorum.
Evet yani.
Gerçekten... Memeler yaptırıldı. fizikler düzeldi.
Moraller
yükseldi.
Evet, harikasınız.
Ben bu defa çok böyle hanım ve disiplinli öğretmen olarak kaldım.
Efendim peki şu anda bizi dinleyen belki yurt dışından dinleyicilerimiz belki sizi oralarda da görmek isterler.
Hemen çağırsınlar.
Belki de yine sizin koronuza üye olmak isteyen dinleyicilerimiz size nasıl ulaşsınlar? Bir internet adresiniz var mıdır? Yoksa sadece Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı yazmaları yeterli mi?
Evet, YouTube'da da var. Şu hanımızın hazırladığı Farkındalık Korosu sayfamız da var. Şef Cihan Can diyebilirler.
Öyle de girebilirler, ulaşabilirler diyorsunuz. Evet,
keşke... Bakıp en sağlam adres var. Evet. O bize bildiriyor.
Evet. Keşke daha vaktimiz olsaydı da konuşabilseydik. Gerçekten muhteşem bir enerjiniz var. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok duyarlı bir projeyle başlamışsınız ve arkası gelecek projelerle yolunuza devam edeceksiniz. Yolunuz açık olsun. Çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun. Var olun. Bugünkü koro çalışmanızı iptal edip bizlerle birlikte olduğunuz için.
Biz teşekkür ediyoruz davet ettiğiniz için.
Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de sağ olun. Sevgili dinleyenler, Sayın Cihan Can, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı koro şefi ve koristler Sayın Neşen Aydın ve Sayın Meral Doğan bizlerle birliktelerdi. Farkındalık Korosu'nun üyeleri olarak meme kanserinde erken tanının önemi projesiyle ilgili konuştuk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yine sizin koronuzun şarkılarından birini dinleyerek çıkalım stüdyomuzdan.
Oh, sen yana ben.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi bir konuğumuz var telefon hattımızda. Ressam, illüstratör Sayın Necmettin Asma. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, çok teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, şimdi Sayın Necmettin Asma son zamanlarda İslam ve Batı dünyasından önemli kişilerin portrelerini çizerek dikkat çekmeye başladınız. Şimdi kimleri çizdiniz? Bize birazcık söz eder misiniz? Neler söyleyeceksiniz portreleriniz hakkında? Kimlerin hikayesi var portrelerde?
Elbette. Portrelerde birçok isim var. Birçok farklı etnik unsura sahip, birçok bölgeden farklı düşüncelere sahip insanların portreleri. Fakat bunların tamamı ortak bir noktada buluşuyor tabii ki. Öncelikle neden böyle bir şey yaptığımın altını çizeyim arzu ederseniz.
Lütfen buyurun.
Yani düşüncelerin farklı olmasına rağmen bir araya gelme mümkün olduğunu anlatmaya çalıştım. Bunu sanat diliyle izah etmeye çalıştım. Örneğin Afrika bölgesinden Müslüman bir öncünün, bir liderin, Ömer Muhtar gibi bir liderin portresini de çizdim. Hasan Turabi'nin de portresini çizdim. Aynı şekilde Amerika'dan Malcolm X'in de aynı koleksiyon içerisinde bir tablosu var. Bir yağlı boya tablosu var. Bizim için burada önemli olan şey yani sahip olduğu etnik kimlik değil, adaletli duruşu ve gösterdiği fedakarlıktır. Yani burada demek istediğimiz bölgesel farklılıklar bizim zenginliğimizdir niyetiyle çıktım böyle bir yola. Dediğim gibi Amerika'dan Malcolm X var, Libya bölgesinden Ömer Muhtar var, Filistin bölgesinden Şeyh Ahmet Yasin var, yine Kafkasya'dan Şeyh Şamil var, Türkiye'den bir takım edebiyatçı öncüler var, Necip Fazıl Kısakürek ve Nuri Pakdil başta olmak üzere.
Muhammed Ali.
Muhammed Ali aynı şekilde.
Evet.
Şu an tamam aklıma gelmiyor maalesef. Ya benzer edebiyat, hem edebiyat dünyasından hem siyaset dünyasından birçok isme yer verdim tabii.
Evet. Peki illüstrasyondan portreye geçiş nasıl oldu? Öncelikle bir illüstrasyonu tanımlayalım isterseniz dinleyicilerimiz için.
Evet, en azından kendi yaptığım illüstrasyonlarla alakalı şöyle söyleyeyim. Son zamanlarda politik illüstrasyonlar çiziyordum. Gündeme bağlı olarak, gelişmelere bağlı olarak uzun bir süre illüstrasyon yaptım. Anlatılmak istenen şeyin çizgi diliyle aktarmak tabii ki çok daha etkili. Bir de yani metin dilinin, yazı dilinin arka planda olduğu bir dönemdeyiz. Malum medya çağındayız. Yani görsel unsurların çok fazla ön planda olduğu bir dönemdeyiz, bir çağdayız. Bu yüzden illüstrasyon yazı dilinden çoğu zaman, her zaman demeyelim, daha etkili duruyor. Bunun da sebebi şu, ya illüstrasyon metin gibi zaman algısıyla hareket etmiyor. Yani siz bir illüstrasyon ya da karikatürü yorumladığınız zaman bir takım ön yargılara maruz kalmazsınız. Yani ön yargılardan temizlenmiştir illüstrasyon ya da karikatür dili. Bunun da sebebi kanaatimce şu. Mesela örneğin yani fikrine hiç katılmadığınız bir ressamın ya da bir karikatüristin eserlerinin paylaşıldığını sıkça görürsünüz. Yani bir araya geldiğinizde büyük olasılıkla birçok tartışma yaşayacağınız kişilerden bahsediyorum. Bunların çizgilerini, illüstrasyonların, resimlemelerinin çoğu yerde paylaşıldığını görürsünüz. Fakat yazı için öyle değildir. Yani dediğim gibi çizgi dili o ön yargılara, bahsettiğim ön yargılara kapalıdır. Böyle bir avantajı var. İllüstrasyonun böyle bir çekiciliği, cazibesi var tabii ki.
Evet.
Bunun altını çizmek lazım. Portreye geçiş noktasında ya ikisini zaten bir arada yapmaya çalışıyorum. Yani herhangi bir geçiş söz konusu değil. Hem illüstrasyonu hem resim sanatını bir arada götürmeye çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki zamanlarda da bir sergi ile bunları takipçilerimizle, arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle paylaşmayı düşünüyorum.
Paylaşacaksınız. Peki
evet.
Sergi için yurt içi, yurt dışı düşündüğünüz yerler var mı?
Yurt dışı şu anda programda yok. Yurt içinde inşallah.
Evet, ama oralardan da talep gelirse onları da değerlendirebiliriz diyorsunuz.
Mutlaka, tabii ki. Tabii evet. ki, mutlaka.
Efendim çok teşekkür ediyoruz Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak
dileğiyle. Çok selam ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, hoşça kalın.
Siz de sağ olun efendim. İllüstratör, ressam Sayın Necmettin Asma Hayatın Seslerinin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz Sayın Necmettin Asma'ya ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Bana gel, ilk aşkın benmişim gibi. Melekler kıskansın, gel. Gel, yeni açmış çiçek gibi. Koklanmış solmuşsan bile, günahkarsan yine gel.
Kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, dünden kalanlar köşemize Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün Osmanlı hakimiyeti bakımından tarihi bir olaydan söz edeceğiz. Evet. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden nedenleri ve sonuçları üzerinde duracağız. Evet. Neler söyleyeceksiniz, nereden başlayacağız?
Evet, aslında Fatih döneminden itibaren doğuda böyle bir sorun var ama tabii başka devletin başka problemleri olduğu için o konu bir süre
erteleniyor.
Evet, ertelenmiş oluyor. Fakat baktığımız zaman özellikle hatta Memlüklilere yardımı da var Yavuz Sultan Selim'in. Çünkü baktığımız zaman
Portekizliler o bölgeyi ele geçirmek istiyorlar ve onlara yardım ediyor bu anlamda. O bölgeyi ele geçirmesinler diye kutsal yerlerin sorumluluğunu alıyor. Hatta Memlük Sultanı çok da memnun kalmamasına rağmen kutsal yerlerin sorumluluğunu bir büyük devlet olarak, dönemin büyük devletlerinden birisi olarak kendi üzerine aldığı için o bununla ilgili sorumluluk hissediyor ve güvenliğini sağlamak istiyor. O bölgenin yardım gönderiyor. Tabii daha öncesinde de yine bahsettiğim gibi Batı ile ilgili bir takım gelişmeler var. Fakat Yavuz Sultan Selim şehzadeliğinden itibaren Trabzon'da şehzadelik yapıyor. Lalati ile beraber orada bu doğudaki gelişmeleri takip ediyor ve problemlerin farkında. Hem Şii tehlikesinin farkında, hem o anlamda bu Memlüklerle olan sorunların farkında, Dukadiroğulları Beyliği'nin durumunun farkında. Yani şehzadeliğinden itibaren doğudaki karışıklıkların farkında, problemlerin farkında ve tahta geçtiği andan itibaren doğuda bu sorunların halledilmesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla hem İran Seferi, hem daha sonrasında hani Çaldıran Savaşı, hı hı, hem de daha sonrasında Mısır Seferi dediğimiz bu büyük sefere çıkmasının biraz da sebepleri bunlar. Hem aynı zamanda baharat yolunu dediğimiz gibi Osmanlı egemenliğini almak istiyor. Yani Mısır'ı tarım bölgesi olarak çok zengin bir tarım bölgesi, onu almak istiyor. Oradaki bu huzursuzluklara son vermek istiyor. Anadolu Birliği'ni sağlamak istiyor. Doğudaki siyaseti konusunda Osmanlı'nın netleştirmek istiyor. İslam dünyasının lideri olmak istiyor. Osmanlı'yı bu anlamda hani kesin, hı hı, bir galibiyetle sonuçlanırsa artık hem Doğu'nun hem Batı'nın lideri olarak yükseleceğini fark ediyor. Bir de tabii adının önündeki, hani aslında birinci Selim ama adının önündeki Yavuz, gerçekten Yavuz, Cevval, Cahir, böyle hani güçlü bir, evet, padişah o anlamda. Hızlı karar verebilen, zekasıyla parlak bir insan. Dolayısıyla bu anlamda çok planlaması ve düşünceleri hızlı. Yani, evet, bir şey düşünüyor şehzadelerinden itibaren ve bunu bu planlamayı da harekete geçirmek üzere kendisi de ordunun başında olmakla birlikte Mısır seferine, yani İran ve Çaldıran Savaşı'nı yaptıktan sonra Mısır seferine gidiyor. Dulkadiroğulları Beyliği'ni alıyor. Dulkadiroğulları Beyliği'ni alınca Memlükler kendilerine bir tehdit olarak görüyorlar bunu. Yavaş yavaş o bölgeye yaklaşmasını ve dolayısıyla gerginlik, aradaki gerginlik, Memlük Sultanı Kansu Gavri ile Yavuz Sultan Selim arasındaki gerginlik artıyor bu anlamda. Fakat Yavuz bu anlamda onlardan bir geri çekilme veya işte elçi gönderdiği elçilere karşı daha alttan alacak bir tavır beklerken, tam tersine elçilere de çok iyi davranılmıyor. Böyle olunca artık Yavuz diyor ki tamam, yani ben bu anlamda Memlüklerin üstüne yürüyeceğim ve bu işi kesin olarak sonuçlandıracağım. Hı-hı. Dolayısıyla ilk başta bu anlaşmazlıkları gidermek üzere başladığı 5 Haziran 1516'da Mısır seferine çıkıyor ve 27 Temmuz gününde de Mısır sınırına dayanıyor. 26 Ağustos 1516'da da Mercidabık denilen yerde bir savaş gerçekleşiyor. Memluklular dönemin aslında düşünün İstanbul'u fethederken bile Şahi toplarıyla İstanbul fethedildi. Yani İstanbul 3 tane surdan oluşuyordu. O toplarla ancak aşılabildi. Yıllardır aşılamayan surlar öyle aşılabildi. Yani ateşli silahların gücünü Osmanlı kabul etti ve bunları kullanmaya başladı. Hı hı. Bu savaşta da Osmanlılar gene ateşli silahları kullanıyorlar. Fakat Memluklular bunlar gavur icadıdır, bunları kullanmayız diye kullanmıyorlar. Yani delici ve kesici silahlarla savaşmakta çok iyiler Memluklular. Fakat tabii artık teknoloji çok geliştiği için Osmanlılar da ciddi bir tüfekli Yeniçeri tayfası var. Aynı zamanda topları kullanıyorlar. Bu anlamda ciddi bir galibiyet söz konusu oluyor. Evet. Ve Kansu Gavri bu savaşta ölüyor. Bu Mercidabık Savaşı'nda. Fakat arkasından gelen yeğeni Tumanbay bu savaşta da görüyor ki teknolojinin, ateşli silahların gücün vazgeçilemez, hı hı, ve yadsınamaz. O zaman diyor Venediklilerle anlaşma yapayım ve Venediklilerden biraz top alıyor. Bunları da aslına bakarsanız bir taraftan da şöyle bir durum var. Şimdi hani Mercidabık'tan sonra artık Kahire'ye doğru, Mısır'a doğru ilerleyecek Yavuz Sultan Selim ve Suriye ile Mısır arasındaki bir bölüm söz konusu. O aradaki bölüm Sina Çölü. Ve bu çölü geçen iki tane, işte Büyük İskender gibi iki tane kumandan var. Diyor ki yani bu kadar askerle, bu ağır yüklerle buranın geçilmesi mümkün değil. Zaten geçemezler, ama geçmiş olsalar bile hemen çölün çıkışında Ridaniye diye bir bölge var. Ridaniye'ye ben topları yerleştiririm. Çıkar çıkmaz çölden mecbur askerler dinlenmek zorunda kalacaklar çölden yorgun çıktıkları için. Ve orada ben sıkıştırırım diye bir Tumanbay böyle bir plan yapıyor. Savaş stratejisi kuruyor. Fakat biraz önce bahsettik, Yavuz hakikaten Yavuz. Daha önceden bir takım kanallar yoluyla bu stratejiden haberdar oluyor. Biraz da tahmin de ediyor tabii ki böyle hemen çölün çıkışındaki bir yerde onları bekleyecek olduklarını. 13 gün süren bu yolculukta gerçekten askerler çok zorlanıyor. Fakat özellikle kıyıya yakın kuzey bölgesinden geçmeyi tercih ediyor. Belki daha kısa sürede, bir haftada da geçebilirdi. Fakat zorlanacağı yerde uzun sürsün ama daha garanti bir yoldan geçeyim diye düşündüğü için kuzeyden çölü geçmeyi tercih ediyor. Ve 13 gün sürüyor bu yolculuğu. 13 gün sonunda çıkıyor çölden. Evet, tahmin ettiği gibi gerçekten Ridaniye'de işte Tumanbay ordularıyla birlikte bekliyor. Aşağı yukarı iki tarafın şeyleri, yaklaşık güçleri eşit. Fakat Tumanbay kendine güveniyor. Çünkü bu sefer toplar var ve Osmanlı ordusu karşısında daha güçlü olabileceğini düşünüyor. Ve savaş stratejisini de çok iyi kurduğunu düşünüyor. Fakat işte Yavuz burada savaş stratejisi açısından onların beklemediği bir şey yapıyor. Onlar kuzeyden beklerken güneyden ulaşmayı, onların ordusuna güneyden yaklaşmayı ve bu şekilde onlara baskın yapmayı planlıyor. Ve gerçekten de topların yeri de ağır olduğu için, hızla değiştirilemediği için, beklenmedik bir yerden gelince Tumanbay gene topları da çok kullanamıyor. Askerleri de dağılıyor. Bu sefer Yavuz Sultan Selim'in olduğu çadırı basarak, otağı basarak Yavuz Sultan Selim'i öldürmeye, suikast düzenlemeye kalkıyorlar. Fakat yanlışlıkla vezirinin çadırına giriyorlar ve o süreçte başarısızlıkla sonuçlanıyor. Böyle olunca Tumanbay savaş alanından kaçarak, Ridaniye Savaşı'nı da görüyoruz ki gene 22 Ocak 1517'de Osmanlılar kazanıyor ve bu şekilde baktığımızda Halep, Hama, Humus, Şam gibi çok önemli şehirler fethedilmiş oluyor. Memlüklerden kalan topraklar, Suriye, Filistin gibi topraklar Osmanlı ve kutsal yerler tabii ki Osmanlı idaresine geçmiş oluyor. Evet. Memlüklerin bütün ganimetleri, çok ciddi bir zenginlikleri var çünkü. Hatta Yavuz Sultan Selim'le ilgili söylenen şey şudur. Yani Yavuz Sultan Selim hazineyi sonuna kadar doldurmuş bir Osmanlı padişahıdır. Diyor ki, benden sonra kim benden daha fazla hazineyi doldurursa onun mührüyle kapansın.
Şimdi tabii Yavuz Sultan dönem çok kısa sürmesine rağmen etkileri ve kendinden sonraki olaylara damgası vurması bakımından da önem arz ediyor.
Tabii çünkü aslında. Yani şunu bitireyim. Fakat kendisinden sonra kimse o şekilde dolduramadığı için hazineyi, Osmanlı hazinesi iflas edene kadar hep Yavuz Sultan Selim'in mührüyle kapanıyor. Biraz önce bahsettiğiniz gibi kanuninin kanuni olabilmesi, yani kendi oğlunun Süleyman'ın bu şekilde döneme çok ciddi manada bir Osmanlı devleti olarak, mesela Muhteşem Süleyman olarak Batı'da bilinir. Magnificent Süleyman olarak bilinir. Bunun bu şekilde bilinmesinin sebebi de o. Çünkü Doğu'yu o kadar garanti altına almış ki Yavuz Sultan Selim, Batı'ya ilerleme, Viyana kapılarına kadar gidebilme zeminini oğluna sağlamış oldu. Yani dolayısıyla onun döneminde hem zenginlik, Süleyman'ın döneminde Yavuz Sultan Selim'in bütün o hazineyi doldurmuş olmasından, artı 3. mütevekkilden, halife, Abbas halifesi 3. mütevekkilden halifeliği almış olması, halifeliğin ona geçmiş olması, adına hutbe okutulmuş olması, dolayısıyla İslam dünyasının lideri olarak artık onun kabul edilmiş olması, her ne kadar Sultan Süleyman pek çok muhteşem el kaplar kullanmakla birlikte halifeliği o dönemde çok fazla kullanmamıştır, ama daha sonra Abdülmecid, Abdülhamid hep bu halifelik üzerinden gitmiştir. Hatta son döneme kadar Mısır'da hala Osmanlı sultanları adına cuma hutbeleri okunurdu mesela. Dolayısıyla bu halifeliğin İslam dünyasındaki etkisini Birinci Dünya Savaşı'nda bile görüyoruz. Yani ne diyorlar? Halifeyi kurtarmaya gidiyorsunuz diye Senegalli, Hintli Müslümanları kandırıp getiriyorlar Çanakkale'ye. Dolayısıyla halifeliğin bir etkisi olmaz mı? Tabii ki İslam dünyasında çok ciddi bir etkisi var. Zaman zaman birleşmeye, zaman zaman para yardımlarına, zaman zaman bu anlamda Osmanlı'yı çok ciddi desteklemeye yol açıyor. Yani o anlamda da sonrasına etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bunun dışında aslına bakarsanız çok uzun sürmemekle birlikte baharat ve ipek yollarının, ticaret yollarının ele geçmiş olmasından dolayı Osmanlı aslında bir anda çok önemli bir doğu hakimiyeti elde etti. Fakat Ümitburnu'nun keşfedilmesiyle birlikte bu hakimiyetini hani ve coğrafi keşiflerin çok hızlı bir şekilde ilerlemesiyle ve bu coğrafi keşiflere maalesef çok hızlı bir şekilde iştirak edemediği için bunların sonuçlarını olumsuz şekilde görmüştür. Aslında çok olumlu olabilecek bu Mısır seferiyle birlikte çok olumlu olabilecek bir süreç istenildiği şekilde Ümitburnu'nun keşfiyle birlikte istenildiği şekilde olamamıştır. Kutsal emanetler tabii İstanbul'a taşındı. Bahsettiğimiz gibi Mekke Şerifi'nin oğlu getiriyor kutsal emanetleri ve Mekke şehrinin anahtarını Yavuz Sultan Selim'e veriyor. Yavuz Sultan Selim onları alıyor ve İstanbul'a getiriyor. Hala da bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir ve pek çok kişi açısından bu çok kıymetlidir hakikaten. Kutsal emanetler, peygamberimize ait olan emanetler. Dolayısıyla birden fazla maddi ve manevi sonuçları olduğunu söyleyebiliriz bu Mısır seferinin ve dünya hakimiyeti açısından Osmanlı'ya kazandırdıklarını sadece bir doğu seferi değil, hani dünya hakimi olması açısından yüz ölçümü itibariyle toprakları büyüyor. Ve halifelik gibi önemli bir ünvanın gelmesiyle, kutsal emanetlerin gelmesiyle itibarı artıyor tabii ki. Evet. Ve de zenginleşiyor bu anlamda Osmanlı hazinesi. Sonradan da bildiğimiz dizilerden de gördüğümüz muhteşem yüzyıl başlıyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz muhteşem anlatım için. Sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikte olacağız sevgili Gülün Karaba. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karaba'la birlikteydik. Dünden Kalanlar köşemizde tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili dinleyenlerimizi yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
üstüm. Hani kırılırsın siyah, nöbet nöbet geceler boyunca. Dün güne dize gelince, yürek acılara doyunca. O tez dönüşün geç olunca, kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi, köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarından, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarından. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Sen yoktun, ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi, köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağanak yağışlarından, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarından. Korkma, kimseye ödenecek borcum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim.
Hayatın sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
Gar 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Kurulan boya, ısıya dayanıklı cam.